Ayrım 18. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 216. Dünyanın en büyük silah tüccarı İstanbul Genel Evlerinde çalıştı. İngiltere'nin Sir unvanı verdiği, Fransa'nın Legion d'Honneur nişanı taktığı, Oxford ve Sorbonne üniversitelerinde edebiyat kürsüleri açtıran, Balzac Edebiyat Ödülünü kuran ölüm taciri Basil Zaharov ticaret hayatına İstanbul'da Genel Ev'de başladı. 27 Kasım 1936, Paris yakınlarındaki Ballincourt Şatosu. Şömineli odanın her yanına savrulmuş binlerce kağıt belge vardı. Belgelerin çoğunluğu Monaco, Monte Carlo'daki kumarhanesinin evraklarıydı. Son işi olan kumarhaneyi rekor fiyatla satıp şatosuna sığınmıştı. Başbakanlarını elinde oynatan 87 yaşındaki bu yaşlı adam artık dış dünyayla teması kesmişti. Zaten onca yılın yorgunluğunu bacakları da taşıyamaz hale gelmişti. Tekerlekli sandalyeye mahkumdu. Odaya saçılmış belgeler arasında silah ticaretinden petrol pazarlıklarına kadar kirli ilişkilerini ortaya çıkaracak deliller vardı. Umurunda değildi. Belgeleri şömineye atıp yakmaya başladı. Sahip olduğu bilgiden korkuyordu. Çünkü birkaç ay önce Londra ve Paris gazetelerinde hatıralarını yazıyor diye haberler çıkmıştı. Bu haberler bir dönem sıkı ilişki içinde olduğu devletleri ürkütmüştü. Gazete haberlerinden birkaç gün sonra hizmetçisi bazı evraklarla sırra kadem basmıştı. 2 gün sonra Paris polisi hizmetçiyi evrakları bir yabancıya satarken yakalamıştı. Yabancı önemsiz biriydi. Sonra hizmetçi de salıverildi. Mesajı almıştı. Kitap yazması istenmiyordu. Bütün evrakı yakmaya karar vermişti. Anılarını şömineye atarken geçmiş yıllar gözünün önünden bir film şeridi gibi geçmiş miydi acaba? 6 Ekim 1849. Babasıyla aynı adı taşıyan Basil Zaharov Muğla'da dünyaya geldi. Aslen İstanbulluydular. 19. yüzyıl başlarındaki Yunan ayaklanmalarının İstanbul'da başlarına bela açacağını düşünüp Odessa'ya göç etmişlerdi. Burada isimlerini değiştirip Rus'a dağılmışlardı. Basileios Zakaryas, Vasil Zaharov oluvermişti. Vasil zamanla Basil olacaktı. Zaharov ailesinin bu zorunlu göçleri ve aldıkları isimler dolayısıyla Yahudi oldukları konusunda iddialar vardır. Ne kadar doğrudur bilinmez ama baba Basil Zaharov'un mezarı İstanbul Büyükada'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne ait mezarlıktadır. Odessa'ya zorunlu göçten sonra Zaharovlar 1840 yılında İstanbul'a geri döndü. Oğulları Basil Zaharov dünyaya geldiğinde ise yeni ikametgah adresleri Muğla'ydı. Basil Zaharov ailesiyle birlikte 6 yaşına kadar Muğla'da yaşadı. Sonraki adres yine İstanbul oldu. Fener Balat'a yerleştiler. Niye bu kadar sık göç ettikleri konusunda sağlıklı bilgi yoktu. Zaharov İstanbul'da bir misyoner İngiliz okuluna verildi. Ailenin tek çocuğuydu. Geçim yükünü küçük yaşta omuzladı. Hem okula gitti hem çalıştı. Paul Brancfort, Alain Deco ve von Christian gibi Zaharov'un biyografisini kaleme alan yazarlara göre Kurtuluş'taki Tatavla Rum genel evlerinde çığırtkanlık yaptı. İngilizce bildiği için özellikle yabancı gemicilerin genel eve gitmesine yardımcı oldu. Bu fuhuş hizmeti karşılığında adam başı 10 kuruş aldı. Galata'da kumaş tüccarı dayısı Sevastopoulos, yeğeni Zaharov'un genel evde çalışmasından hoşnut değildi, yanına aldı. Zaharov zamanla çok başarılı olup dayısıyla ortak oldu, tefecilik yapmaya başladılar, Galata borsasında oynadılar. Osmanlı maliyesi 1875'te dış borçlarını ödeyemeyip iflas ettiğini açıklayınca Zaharov dayısının bir iş için Odessa'ya gitmesini fırsat bilip kasadaki paraları alıp Londra'ya kaçtı. Dayısı yeğeninin peşini bırakmadı. İstanbul ve Londra'da dava açtı. Ticari ortaklığını ispat eden Zaharov 100 pound karşılığında beraat etti. Bu olay sonrasında Atina'ya yerleşti. Zaharov Atina'da yaşamını değiştirecek kendi ailesi gibi İstanbul kökenli zengin bir iş adamıyla tanıştı. Stefanos Skoulidis, 1836-1928. Gelecekte Yunanistan'ın başbakanı olacak Skoulidis, bu gözü pek soydaşını İngiltere'nin önde gelen silah şirketlerinden Nordenfeld silah sanayi sahibi İsveçli Thorsten Wilhelm Nordenfeld ile tanıştırdı. Nordenfeld, 8 dil bilen iş bitirici, becerikli Zaharov'tan çok etkilendi. Onu Doğu işleri temsilcisi yaptı. Zaharov'un ölüm tacirliğine ilk adımını attığı o dönemde Avrupa, Balkanlar, Osmanlı, Rusya adeta kaynıyordu. 1877'de Yunanistan'ın Osmanlı'ya saldırmak için asker sayısını 22.000'den 44.000'e çıkarması Zaharov'un şansı oldu. Sadece legal yollarla satış yapmıyordu. Balkanlarda Osmanlı'ya karşı ayaklanan milliyetçi gruplara da gizlice silah satıyordu. Bu arada Osmanlı'ya da silah satıyordu. Çok başarılıydı. 1885 yılında Nordenfeld'e ortak oldu. Zaharov'un silah dünyasında hızla yükselmesinin bir nedeni de 19. yüzyılda savaş anlayışı ve teknolojisindeki büyük değişimlerdi. Savaş gemilerinde buhar enerjisinden yararlanmaya başlanınca güçlü zırhlara ve büyük toplara sahip dreadnoughtlar savaş sahnesine çıktı. Kara savaşları içinse çok daha isabetli ve seri atış yapan silahlar, toplar üretilmeye başlandı. Top üretiminde bir numara Nordenfeld'ti. Ancak 1888'de dakikada 600 mermi atan dünyanın ilk makineli silahını bulan Amerikalı mühendis Hiram Maxim, Zaharov'un satışlarını düşürdü. Zaharov iş bitiriciliğini burada da gösterdi. Mühendis Hiram Maxim'i Nordenfeld'e ortak etti. Fakat Nordenfeld şirketinin sahibi İsveçli Thorsten Wilhelm Nordenfeld artık Zaharov'la başa çıkamıyordu. Onun oyunlarından bıkmıştı. 1890'da ortaklığı bozmakla kalmadı, Londra'dan ayrılıp Paris'e yerleşti. Zaharov yola Hiram Maxim ile devam etti. Daha sonra İngiliz Vickers silah şirketiyle ortaklık kurdu ve zamanla bu şirketi de tamamen ele geçirdi. Dünya 20. yüzyıla ordularını yeniden yapılandırarak girdi. Bu modernleşme çabaları Zaharov'un zenginliğine zenginlik kattı. Sadece top, mermi, makineli tüfek satmadı. Teknoloji geliştikçe o da buna uyum sağladı. Artık denizaltı bile pazarlamaya başladı. Dünyada ilk denizaltıya sahip olan ülke hangisiydi dersiniz? Yunanistan. Yanlış anlaşılmasın. Rum Zaharov için dost düşman ülke yoktu. Osmanlı'ya denizaltı sattı, Rusya'ya da. Paranın ne dini ne milleti vardı. İngilizlerin Afrika'yı sömürgeleştirme operasyonları, Boer Savaşı, Rus-Japon Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ölüm taciri Zaharov'un olağanüstü para kazanmasına fırsat verdi. Birinci Dünya Savaşı boyunca Zaharov 100 bin makineli tüfek, 2328 top, 90 bin mayın, 22 bin torpil, 4 savaş gemisi, 3 zırhlı kruvazör, 53 denizaltı, 3 destek gemisi, 62 hafif gemi ve 5500 uçak sattı. O tüm zamanların en başarılı silah tüccarıydı. Çanakkale Savaşı'nda İngiliz donanmasına ait birçok zırhlıyı o satmıştı. Tüm bu silah satışları sadece ticari başarıyla açıklanamazdı. Satış patlamaları yapan silah tekerleri politik gücü de ellerine geçirerek devletler üzerinde denetimlerini arttırdı. Zaharov Avrupa'nın önde gelen politik isimleriyle yakın dostluk kurdu. En yakını ise İngiltere Başbakanı David Lloyd George'tu. Bu gizli ve karanlık ilişki bugüne kadar hala çözülebilmiş değildir. Zaharov Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos'tan Fransa Başbakanı Georges Clemenceau'ya kadar birçok politikacıya yakındı. İktidara gelmeleri için onlara para yardımında bulundu. Sahip olduğu radyo ve gazeteler aracılığıyla siyasi destek verdi. Karşılığını da aldı. İngiltere Kralı 5. George onu Büyük Haç nişanıyla onurlandırıp Sir unvanı verdi. Fransız Cumhurbaşkanı Poincaré ise Legion d'Honneur nişanı taktı. İngiltere'nin köklü üniversitesi Oxford bile fahri hukuk doktoru unvanıyla onurlandırdı. Zaharov ölüm taciri kimliğini saklamak için elinden geleni yaptı. Oxford'da Fransız edebiyatı kürsüsü, Sorbonne ise İngiliz edebiyatı kürsüsü açtırdı. Balzac edebiyat ödülünü kurdu. Perde arkasında savaşlar çıkarıp silahlar satarken kamuoyuna şirin gözükmek için oldukça cömert davranıyordu. Ama Zaharov'un bu oyununu ve önlenemez yükselişini Mustafa Kemal önderliğindeki ulusalcılar bozacaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra müttefikler Osmanlı'yı paylaşım konusunda anlaşamadı. İngiltere'nin Mondros Antlaşması'nı bile hiçe sayarak başta Musul ve Kerkük olmak üzere petrol kuyularını ele geçirmesi ABD, Fransa ve İtalya'yı çok rahatsız etti. Üstelik İngiltere'nin Osmanlı'yı işgal planı masa altından da sürdü. Mezopotamya sadece petrol açısından değil, stratejik öneme de sahipti. Mısır-Hindistan yolunun temel halkasıydı. Bu bölgenin güvenliği için Anadolu'nun işgali şarttı. Ancak mali durumunun bozuk olması, ordusunun yorgun düşmesi ve halkının artık barış istemesi İngiliz yönetimini zorladı. Ama çare bulundu. Anadolu'nun işgali için güvenilir Yunanistan maşası kullanılacaktı. Bu planın iki mimarı vardı, Lloyd George ve Zaharov. Zaharov Venizelos ile Lloyd George arasında mekik dokudu. Bunu salt Yunanistan'ın çıkarı için yapıyor değildi. Silah sanayiinden sonra petrol işine de el atmıştı. Bölgede petrol çıkaran Anglo-Persian, APOC petrol şirketinin ortakları arasındaydı. Aynı zamanda Orta Doğu petrollerini taşıyan Batı Denizcilik Şirketi'nin de ortağıydı. Batı gazetelerine Yunanistan'ın Batı Anadolu'nun gerçek sahibi olduğu şeklinde haberler yaptırdı. Böylece işgal için Avrupa kamuoyunu hazırladı. Tüm bunların finansörü Zaharov'tu. Bitmedi. Anadolu işgali için Yunanlara silahlar verdi ve Fransa'daki bankası Zain Bank aracılığıyla oluk gibi para akıttı. Ama umduğunu bulamadı. Modern silahlarla donatılmış 300 bin kişilik Yunan ordusu Mustafa Kemal önderliğindeki Kuvva-i Milliye önünde yok olup gitti. Bu hezimetten Zaharov da kurtulamadı. Ölçüsüz derecedeki serveti büyük kayba uğradı. Anadolu'da doğan bu ölüm tacirinin hayaline Anadolu evladı son vermişti. Zaharov bütün işlerini tasfiye etti. 1925 yılında Monte Carlo'da 3000 kişinin çalıştığı büyük bir kumarhane satın aldı. Ancak 5 yıl sonra kumarhaneyi de satarak Paris'teki şatosuna çekildi. Mutsuzdu. Sadece işini değil en büyük aşkını da kaybetmişti. İddia odur ki ünlü polisiye yazarı Agatha Christie'ye Şark Ekspresi'nde cinayet romanının konusunu anlatan kişi Zaharov'tu. Roman trende gerçekleşen bir cinayetin çözülüş hikayesini anlatmaktaydı. Zaharov silah ticaretine yeni başladığı dönemde trenle Paris-Zürih hattında yolculuk yaparken başına ilginç bir olay geldi. Koridorda sigarasını içerken bir genç kadının "Lütfen yardım edin, kocam beni öldürecek" diye bağırarak geldiğini gördü. Kadını hemen kendi kompartmanına soktu. Ne olduğunu anlamak için koridorda beklemeye başladı. Az sonra saçı başı dağılmış ufak tefek bir adam sinirle yanına geldi. "Karımı gördünüz mü?" diye sordu. Olumsuz yanıt alınca da geldiği gibi gitti. Zaharov kompartmanına döndü. Kadın bir düşesti. İsmi Maria del Pilar'dı. İspanya kralının yeğeni Marchena dükü Francisco of Bourbon'un eşiydi. Zaharov Maria del Pilar'a o gün o kompartmanda aşık oldu. Aşk karşılıklıydı. Ancak Maria del Pilar yıllarca boşanamadı çünkü Katolik'ti. Senelerce Paris, Cenevre, Venedik, San Sebastian'da gizlice buluştular. Marchena dükünün bu buluşmalardan haberi var mıydı bilinmez. Bilinen Zaharov 100 milyon mark karşılığında İspanyol ordusunu teçhizatlandırdı. Marchena dükü ölüp 10 aylık yaz dönemi bitince Zaharov ve Maria del Pilar 22 Eylül 1924'te evlendiler. Zaharov 75, Maria ise 55 yaşındaydı. Evlendiklerinde Maria'nın biri 35, diğeri 29 yaşında iki kızı vardı. Zaharov'un bu ilk evliliğiydi. Evlilikleri kısa sürdü. 18 ay sonra Maria del Pilar kaptığı bir enfeksiyon sonucu hayata veda etti. Zaharov hayata küstü. Kumarhaneyi sattıktan sonra Paris'teki şatosundan pek çıkmadı. Anılarını yazdığı müsveddeleri ve belgelerini şöminede yakarken kim bilir belki de gözlerinin önünden bu çalkantılı hayatı geçmişti. Kim bilebilir? Zaharov 27 Kasım 1936'da hayata gözlerini yumdu. Üzerinde savaşlarda yaşamlarını kaybetmiş milyonlarca insanın kanı bulunan mirasını Maria del Pilar'ın iki kızı paylaştı. Her ne kadar Sir ünvanı ve Legion d'Honneur nişanı alsa da adı tarihe ölüm taciri olarak geçti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bir milletin makus talihini nasıl değiştirdiğini Zaharov gibi isimleri tanıdıkça daha iyi anlaşılıyor aslında. Tek düşman Zaharov ve şürekası değildi kuşkusuz. İçerideki gericilerle mücadele de bir o kadar zordu. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın o zor günlerinde bakın bizim softalar neyle uğraşıyordu. Bunları bilmeden o büyük mücadeleyi ve bugünü anlayamazsınız. Düello serbest bırakılsın. Tarih 30 Aralık 1920. Yer Ankara, 1. Büyük Millet Meclisi. Bursa Milletvekili Emin Erkul Bey kısaca Frengi Kanunu adıyla bilinen yasa tasarısı hakkında konuşma yapıyordu. Ankara o yıllar sadece düşmana karşı mücadele vermiyor, Anadolu tifüs, kolera, tifo gibi hastalıklarla kırılıyordu. Frengi hastalığı çok yaygındı. O zor günlerde salgın hastalıkların önüne geçebilmek de meclisin gündemindeki konulardandı. Ama birinci meclisteki bazı bağnaz din adamları zorluk çıkarıyordu. Hastalık mikrop yüzünden değil Allah'ın takdiri diyorlardı. Yasa teklifinin adliye, şeriye ve sıhhiye encümenlerinden seçilen 9 kişilik komisyonda görüşülmesini önlemeye çalışıyorlardı. Başaramadılar. Yasa teklifi meclis genel kuruluna geldi. Bursa milletvekili Doktor Emin Bey yasanın neden acilen çıkarılması gerektiğini anlatmaya başladı. Kadınların muayene edilmemesi büyük sıkıntılara yol açıyor. Bu sözler üzerine bazı hocalar sıra kapaklarına vurarak bağırmaya başladılar. Müslüman kadınlar muayene edilemez. Meclisteki tartışmalar sonucunda uzlaştırıcı bir yol bulundu. Yasa teklifi şöyle değiştirildi. Kat'i lüzum hasıl olmadıkça bakire kızlar muayeneden muaf tutulur. Değişiklikten sonra Doktor Emin Bey konuşmasını kaldığı yerden sürdürdü. Ama yobaz din adamları yine bildiklerini tekrarladılar. Kadınların muayene edilmesi bölümü tamamen çıkarılsın. Doktor Emin Bey, köhnemiş beyinler istiyor diye halkımızın ölmesine bir insan olarak ve bir hekim olarak seyirci kalamam deyince ortalık karıştı. Kastamonu Milletvekili Hoca Tevfik, Ankara Milletvekili Şeyh Şemseddin, Yozgat Milletvekili Hasan, Konya Milletvekili Hoca Fehmi ve Ankara Milletvekili Hacı Mustafa kürsüye yürüdüler. Doktor Emin Bey'i yaka paça aşağı indirip dövmeye başladılar. Doktor Emin Bey tek başına hocalara karşı gırtlak gırtlağa mücadele ediyordu. Bu arada genel kuruldaki sesleri duyan Kılıç Ali ve arkadaşları araya girip kızgın hocaları durdurdular. Genel kurula ara verildi. Doktor Emin Bey'in yüzü kanlar içindeydi. Arkadaşlarının yardımıyla elini yüzünü yıkadı. Sinirden titriyordu, konuşmuyordu kimseyle. Bir arkadaşından istediği kağıda bir şeyler yazmaya başladı. Aslında bu son olay aylardır süren gerginliğin sonucuydu. İstanbul işgal edilmiş, Fransızlar Akdeniz'e, İtalyanlar Ege'ye çıkmış, Yunan ordusu Eskişehir'e dayanmış, Çerkez Ethem isyan bayrağı açmış, Anzavur ayaklanmıştı. Anadolu dört düvele karşı kurtuluş savaşı veriyor, Mustafa Kemal ve arkadaşları her cephede düşmana karşı stratejiler geliştiriyor, Mehmetçik düşmanla göğüs göğüse çarpışırken birinci meclisteki yobaz din hocaları neyle uğraşıyordu? İçki yasaklansın, kahvelerde kağıt, tavla, domino oynanmasın, kadınlar muayene edilmesin. Hani duymuşsunuz, okumuşsunuzdur. Bazı çevreler birinci meclise demokrasi vardı, Mustafa Kemal susturdu diyorlar, yazıyorlar. İşte demokrasiden anladıkları buydu. Kadınlar muayene edilmesin, içki yasaklansın, tavla oynanmasın. Bitmedi. Bir de Mustafa Kemal cephedeyken milletvekilliğini düşürme gayreti vardı. Yasa teklifi hazırladılar. Milletvekili olabilmek için 5 yıl aynı yerde ikamet etmek zorunludur. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaşamları boyunca cepheden cepheye koşmuşlardı. Bırakın 5 yılı, 2 yıl bile aynı yerde oturmamışlardı. Oysa getirilen yasa teklifine bakınız. Milletvekili olmak için 5 yıl aynı yerde oturmak şart. Amaç başkaydı. Ne diyorlar? Birinci mecliste demokrasi vardı. O çevrelerin demokrasi anlayışı, inancı, düşünceye hakim kılmaktı. Neyse, dönelim dayak yiyen Doktor Emin Erkul Bey'e. Doktor Emin Bey'e yobaz din adamlarının tepkilerinin bir başka nedeni daha vardı. Şöyle ki, meclis 17 Mayıs 1920 tarihinden 14 Eylül 1920'ye kadar içki yasağı meselesini tartışmıştı. Tartışmanın merkezinde yine Doktor Emin Erkul Bey vardı. İçki yasağını bir tıp adamı olarak eleştiriyordu. Afyon tıpta kullanılıyor, nasıl yasaklanabilir? Bilim kimin umurundaydı? Sonuçta içki yasağı oylandı, 71-71 çıktı sonuç. Oturum başkanı Konya milletvekili Müftü Vehbi Efendi'nin oyu başkan olduğu için 2 oy sayıldı. İçki yasağı 71 oya karşılık 72 oyla yasallaştı. Aynı tarihte Fransız uçakları direnen Anteplilerin üzerine Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'den aldıkları teslim olun fetvasını atıyordu. Ancak İstanbul'daki Şeyhülislam'a meclisteki bazı yobaz din adamlarına rağmen Anadolu'da düşmana karşı canıyla dişiyle direnen kahraman din adamlarımızın sayısı da çoktu. Doktor Emin Bey bağnaz din hocalarına, din hocaları da doktora bilenmişti. Sonunda gerginlik Frengi yasası görüşmelerinde kavgaya kadar vardırılmıştı. Ama Doktor Emin Bey dayak meselesini unutmaya niyetli değildi. İşte arkadaşından aldığı o beyaz kağıda bir şeyler yazıp meclis başkanlığına verdi. Doktor Emin Bey düello yasallaşsın istiyordu. Doktor kendini dövenleri tek tek düelloya davet etmekte kararlıydı. Öte yandan düello yasasıyla milletvekillerinin hep birlikte bir diğer milletvekiline saldırmasının da önüne geçileceğini düşünüyordu. Fakat olmadı. Meclis layiha encümeni şu kararı verdi. Düello adetinin lüzum ve ihtas ve kabulüne dair Bursa mebusu operatör Emin Bey'in riyaset makamından havale edilen kanun teklifi encümenimizce mütalaa olundu. Şerait-i Garay-i Ahmediye ve Ananat-ı Kadime-i İslamiye'ye aykırı ve şimdiye kadar sabık meclis-i mebusanca da kabul edilmeyerek red olunan bir adetin, milletin yegane harisi din ve şeriat telakki ettiği bu meclis-i alice ibda-ı bitta bir rehin-i cevaz olamayacağından, hikmet ve şeriata muvafık olmayan mezkûr teklif encümenimizce reddedilmiştir. Evet, bizde düello geleneği yoktu. Pusu geleneği vardı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 225.